Merhabalar, ben Inuster'dan Ercan Altay Yılmaz. Bugün Inuster oyunlaştırma günlüklerinde oyunlaştırma üzerine ilham veren konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Mustafa Dalcı, User Sports'un kurucusu. Hoş geldin Mustafa.
Hoş bulduk Altay, nasılsın?
Çok iyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler.
Çok teşekkür
Teşekkürler
ediyoruz.
Davetin için.
Gerçekten bu yoğun dönemde bize bu vakit ayırdığın için eminim çok keyifli bir sohbet yapacağız.
Evet, ben de öyle olacağını tahmin ediyorum. Çünkü
Zaten
bıraksak saatlerce konuşacağımız
şimdi
konular bunlar.
Olacaktım. Zaten hani bir ön hazırlık yapalım derken şu an galiba bir 20 dakika hazırlık sohbeti yapmışız. İnşallah aynı sohbetleri burada da yapacağız. Gerçekten ayağına sağlık diyelim. Öncelikle şöyle başlayalım. Tabii Mustafa Dalcı'yı ve User Sports'u bize biraz anlatır mısın?
Olur, zaten kendimi anlatırken daha üçüncü cümleden, ikinci cümleden şirketi anlatmaya kayıyorum. Kendi kendime de şeyi düşünmeye başladım yani. Kişilik kaybı yaşamaya mı başladım acaba? Yani Mustafa yok, User Spot var diye. Ben ODTÜ İstatistik mezunuyum. Spor istatistiği üzerine çalışmak için istatistik okumaya karar verip sonrasında web sitesi ekibine dahil oldum üniversitenin, ODTÜ'nün. O sırada Enformatik Enstitüsü'nden yüksek lisans yaptım bilişim sistemleri üzerine. Ve hayatım bir kullanıcı testi, bir laboratuvarda kullanıcı testi yaparken neden bunu şirketlere yapmayalım diyerek User Sports kurmamla başka bir yere kaydı. Ve aslında girişimci oldum gibi diyelim. User Sports başta sadece kullanıcı kullanılabilirlik testleri yapan bir şirketti. Müşterilerine sürekli raporlar sunuyordu. Müşteriler de bizden neyin olmayacağını, neyin daha iyi olacağını görmek istediklerini belirttiler. Sonrasında kullanıcı araştırmalarına dahil ettik. Sonrasında deneyim tasarımı, arayüz tasarımı derken şimdi yeniliğin tasarımı noktasına iX'e gelmiş durumdayız. Farklı farklı işler yapabiliyoruz işte. Oyunlaştırma sürecinde de birlikte çalışabiliyoruz. Chatbot tasarımı da yapabiliyoruz. Web sitesi, mobil uygulama da yapabiliyoruz. Ya da fiziksel bir mekanın deneyimiyle alakalı çalışmalar yapabiliyoruz. Temel olarak User Spot bunları yapıyor.
Tam bir kullanıcı deneyimi tasarımı ajansı diyebiliriz aslında.
Aynen.
Fiziksel,
Aynen.
dijital, hatta hibrit. Artık biraz daha popüler hibrit ya. Hani artık
Kesinlikle.
okullar bile hibrit eğitim diyorlar ya hani abi. Hem fiziksel olacak hem dijital olacak. Deneyim anlamında çok değerli. Şimdi bizim bu podcastlerimize şöyle bir şeyimiz var abi. Biz bir küçük oyunla giriyoruz. Şimdi ben sana sürpriz olmuştur belki. Bir oyun söyleyeceğim. Mesela bir fiziksel oyun söyleyeceğim, bir dijital oyun söyleyeceğim, bir şey yapacağım. Sen nedeniyle beraber hemen hangisini seçtiğini, hani böyle önünde olsaydı hani baklava mı, işte atıyorum sütlaç mı deyince hemen nedenini söylersin ya. Onun gibi böyle bir game challenge'ımız var. Hazır mısın? Okey, iyi ki çok kolay. Hemen başlıyoruz. Geleneksel oyunla başlıyorum ben. Şimdi tavla mı, dama mı?
Tavla.
Tavla. Ne zaman oynadın en son?
Evet. Yani çok çok uzun yıllardır oynamadım ama
Oğlum.
daha bir arkadaşım hatırlatıyor bana. O yüzden tavla seçiyorum.
O da çok ilginç bak. O da bir insight değil mi? O da bir içgörü yani.
Evet. Aynen.
Oynamadığım bir oyunu bile insan seçebiliyor. Çünkü bir arkadaşı demek ki çok seviyor. Ama dama da fenadır ha. Onu diyeyim. Yani dama da
Evet,
hiç
tabii.
öyle. Hatta daha zeka kullandığımız dama galiba. Hani tavla da var tabii de unsur olarak.
Ya, yok, tavla da bence çok az zeka kullanıyorsun. Ben sadece bir arkadaşımla sürekli tavla oynadım hatırlıyorum da üniversite döneminde ya da üniversite öncesinde. O yüzden doğrudan onu hatırlatıyor bana.
Ne güzel. İnşallah şimdi tekrardan bu podcast sonrasında bir selam çakarsın. Kulağın çınlatmış oluruz. Çok standart ama ben çok merak ediyorum. FIFA mı PES mi? Bu kadar net.
FIFA.
FIFA.
Çok açık aramda. Ki konuştuk da hani Ultimate Team oyunlaştırma moduyla beraber FIFA açık ara
Değil mi? FIFA bayağı
daha iyi
farklı
oyun.
şeyler koydu. Yani oyun mekaniklerini geliştirmektense oyun dışında oyunlaştırma, hikayeleştirme. Onu bir tane çocuk vardı Heroes değil mi? Öyle bir journey yaptılar. Journey mod. Hani bir çocuk oluyorsun da öyle oynuyorsun falan
Tabii
gibi.
tabii. Bir kariyer modu da var. Ben gerçi kariyer modunu çok oynamadım ama yani ben onların oyunlaştırma, daha doğrusu kart toplama, belki burada da bahsederiz. Ultimate Team'e sevgili General yüzünden IUX'te bizimle beraber çalışan arkadaşımız yüzünden bulaştım. Yaklaşık bir yılımı gömdüm yani. Şu an gerçi biraz daha kurtulmuş durum ama.
Çok iyiymiş. Ya bu kartlar değil mi? Oyuncuların kartlarını toplama hikayesi.
Aynen.
Onun
Aynen
fizikseli de
onun.
vardı. Onu dijitali de yaptılar. Fena yani.
Tabii fizikselde çok fazla şampiyonada zaten kart topluyordum küçükken. Bunun dijital olunca bambaşka olmuş gerçekten.
Evet, ben de sana demiştim, ben de şeyi hatırlıyorum geçen gün çünkü önüme geldi. Turbo diye bir sakızın içinden araba şeyleri çıkıyordu abimle beraber. O nasıl çıkacak dediğim gibi yani 10 tane sakız alıyorduk, ağzımıza sığdırıyorduk sakızları, böyle çiğneyemiyorsun artık, o önemli değil yani. O kantlardaki o arabalar, o beygirler, oyunlar. Annelerimiz tabii bizi sakız çiğniyor sanıyor, markete gidiyoruz ama biz bildiğin şey kağıt, oyun, kumar peşindeyiz. Hocam son sorumuz, bu biraz daha oyunlaştırma sorusu. Inustur'un bir ödül kataloğu var. Mesela oradan istediğin zaman ödüller alabiliyorsun. Bunun içinde işte online eğitimler de olabiliyor. İşte yönetimle yemek de olabiliyor. Ama bir ormana bağış da olabiliyor. Bir işte barakaya bağış da olabiliyor. Hem o yüzden oradan iki tane örnek seçiyorum. Burada biraz oyuncu tiplerini de konuşmuş oluyoruz. CEO ile yemek mi? Aynı puanda mı gördün? Alman gerekiyor bugün son günü. Yoksa bir şirketin ormanına bağış mı?
Yani evet çok zor soruymuş gerçekten. Kariyer odaklı bir insan olsaydım tabii da CEO ile yemeği tercih edebilirdim ama şu dönemde bağış biraz daha şey olabilir. Özellikle sonrası bayağı bir finansal, çok güçlü bir finansal enstrümana dönüştü ya. O
Tabii.
yüzden bağışı tercih ederim.
İsmin diyorsun bu ormanda sonsuzlukta yankılansın.
Yani evet sadece ormanda olmayabilir. Yani o bir barakaya yardım da olabilir. Başka bir vakfa destek de olabilir.
Çok ilginç
Tamamen.
bir şey olacak. Yani gerçekten bizim de projelerimizde, Industry'da yaptığımız projelerde çok ciddi sayıda kişi bu tarz bağışlara kayabiliyor. Hani alacakları işte 500 TL'lik, 1000 TL'lik üyelerin yerine bu tarz şeylere dönebiliyorlar. Bu da bizim oyuncu tiplerini gösteriyor aslında biraz.
Kesinlikle. Bir de bu Covid sonrası gerçekten hani insanlarda ben değil biz, ben değil dünya için neler yapıyorsun motivasyonu çok da yükseldi. Yani o yüzden birçok şey de oluştu. Hani restoranlar falan kapalıyken işte gurme hareketi gibi hareketler yapıldı. Yani restoran açıldığında kullanacağın kuponu şimdiden satın al. Yani bir kısmını bağış yap gibi hareketler çok ciddi tüketici tarafında karşılığını buldu gerçekten. O yüzden bence yani sağlık çalışanlarına destek olmak, onlara bağış yapmak vesaire gibi hareketler de çok kullanıcı karşısında karşılığı olan hareketler oldu. O anlamda çok çok normal yani bence.
Süper. Şimdi biraz tabii hani bir Yüzüs Post'taki bir projede özellikle siz kullanıcı deneyim araştırması yapıyorsunuz ve persona adı verilen bir metodoloji kullanıyorsunuz. Bu oyunlaştırmada da bizim kullandığımız biraz daha motivasyonel kaynaklarında hatta eklediğimiz işte ortak projelerimizde de yaptığımız gibi. Gerçekten Yüzüs Post bir projeye başladığında bir kullanıcı deneyimi haritası çıkarmadan evvel bir persona çalışmasını nasıl yapıyor, nasıl tanımlıyorsunuz?
Aslında şöyle, yani persona çalışması her kullanıcı deneyimi çalışmasının içerisinde olması zorunlu olan bir çalışma değil temel olarak. Ama eninde sonunda kullanıcı deneyimi tasarımı çalışması yapıyorsan tüketiciye belli tekniklerle gidiyorsun. Çıktısından birazdan bahsederiz ama öncelikle o çıktıyı oluşturacak zemini biraz konuşmakta fayda var. O zemini anlamak için yani bu kullanıcılar kimdir, nasıl davranışlar sergiliyorlar, bir süreç içerisinde nasıl bir yolculuk içindeler, bunların tamamını anlamak için aslında belli tekniklerle insanları dinliyorsun, insanları izliyorsun, insanları gözlüyorsun, onların yorumlarını alıyorsun. Bunların tamamı işte onların rakamsal bir karşılığı varsa kantitatif araştırmalar, işte anketler, anket çalışmaları vesaire şeklinde olabiliyor. Ya da sadece gidip belli sayıda çok az kişiyle derinlemesine görüşme yapıp daha kalitatif, daha iyi dudaklı çalışmalar yapabiliyorsun. Bunların tamamını yaptığında açıkçası önünde gerçekten büyük bir veri yapısı oluşuyor. Ve bunu analiz etmeye başlıyorsun. Şimdi aslında analizin temel amacı verinin içindeki o karşındaki o devasa veri havuzunun içerisindeki bağlantıları bulabilmek. Hani hep bir görüntü vardır ya, tasarımcı post-it'lerle dolu bir duvara bakıyordur böyle birkaç tasarımcı. Hani
Evet.
kullanıcı deneyimi tasarımı denince de çıkan fotoğraflardan biri budur ya aslında. Burada yapılan şey gelip oradaki bağlantıları bulabilmek. Şimdi o bağlantılar üzerinden persona çıkarabilirsin. Bağlantılar üzerinden journey map çıkarabilirsin ya da bağlantılar üzerinden mental model çıkarabilirsin. Sadece bağlantı çıkarabildiğin bağıntı şeması çalışması da aslında birçok kullanıcı deneyimi tasarım projesinin temel çıktılarından biridir. Yani insanları dinliyorsun. Sadece insanları değil, bu arada iç müşteriyi de dinliyorsun. Çoğu zaman çok ciddi bir veri sağlıyor sana. Dış müşteriyi, gitmek istediğin müşteriyi, hedeflediğin müşteriyi dinliyorsun, gözlemliyorsun. Sonra o veriyi topluyorsun. Sonrasında analiz ediyorsun. İşte analizlerden birinin yani analizlerden birinin sonucunda da ortaya persona çıkabiliyor. Temelde persona aslında senaristlerin yani dizi ya da roman yazar işte yazarların ya da dizi ya da film senaristlerinin bir karakterin gelişimini sürekli karşısında görsel olarak şey yapabilmek için, tutabilmek için kurduğu bir gösterim biçimiymiş. Tasarımcılar onu şu yüzden aslında kullanıyorlar. Ben oyunlaştırma domaini de biraz daha farklıdır. Hani orada biraz hızlıca sana dönmek de isterim. Tasarımcılar onu şu yüzden kullanıyorlar. Şimdi bir davranış, çok güçlü bir davranışsa bu eğer, onu sadece bu davranışı anlamaya çalışmakla karşı tarafa ya da tasarım süreci boyunca kendini götüremeyebilirsin. Yazılımcılara aktarmakta problem olabilir. Onu görselleştirerek aslında biraz daha akılda kalıcılığını arttırıyorsun. Mesela bir sağlık firması doktorlarla belli araştırmalar yapmış ve araştırmaların sonucunda 3 tane persona çıkmış. Aslında 3 tane personalardan biri şu. İşte Busy Healer. Bir gün içerisinde 150-200 hastaya bakmak zorunda olan ve oturup da bir şeyi araştırmaya vakti olmayacak bir yaklaşımı biraz daha resmetmek için orada yorgun bir doktor kullanılmış ve altına Busy Healer yazılmış. Ve sen onu mesela sen biz orada şunu tasarlıyorduk. Biz bir video sayfası tasarlıyoruz. Yani o Busy Healer'a 45 dakikalık bir ameliyat videosu izlettireceksin. Şimdi nasıl izlettirirsin? Biliyorsun 45 dakikaya oturup bakacak vakti yok bu adamın. Değil mi? O yüzden diyorsun ki hadi videoları küçük parçalara bölüp videonun altına koyalım. İşte ameliyata hazırlık 4. dakikadan itibaren. İşte ameliyat öncesinde bilinmesi gerekenler 7. dakikadan itibaren. Ne oldu aslında? Bir davranışı bir tasarım kararına dönüştürdün. Oyunlaştırmada biraz daha farklı kullanılıyor galiba. Deyip topu sana atayım.
Evet. Ya ben aslında şöyle, tek tip bir format yok oyunlaştırmada ama personayı biraz daha oyuncu tiplerine, biraz daha motivasyon tiplerine göre çok demokratik değil de hani işte rekabet sever, yok takımda kendini gösterir, yok ödül açıklanınca oyuna girir gibi yapmaya çalışıyoruz ki bu oyun boyunca da zaten değişebiliyor personalar. Hani birinden birine geçebiliyor, ödülü açıkladıktan sonra oyun severe dönebiliyor gibi. Oyun oynama şekillerine göre biraz evirmeye çalışıyoruz diyeyim. Çok hoşuna gidecek böyle fıkra gibi bir hikaye var. Ben ilk işte oyunlaştırma atölyesine 2015'te sevgili Hollandalı hani bir danışmanımız vardı Nils van der Linden diye. Onun atölyesine katılmıştım. Postitleri almıştı. Senin dediğin gibi o gözüme geldi. Biz hepimiz böyle heyecanlı bekliyoruz falan filan. Ne yapacağız, ne yapacağız? Birisi dedi dayanamadı. Design thinking yapacağız dedi falan. No no no dedi işte. Nils hayır dedi. No no just follow me falan. Alıyor böyle şeyleri koyuyor. İşte onboarding'i ne, trigger'ı ne, şeyin ne, işte duyuruyu ne satıyorsunuz? Hani maili mi, kaç saat kaçta atıyorsunuz? Soruyor böyle. Yani bunları posta yazıyor. Saat 8.30 duyuru atılıyor. Şunu atılıyor, şu portaldan atılıyor, şuraya giriyor. Şifresini böyle giriyor falan. Biri dayanamadı. Dedi ki işte bu mind mapping'e dönüyor dedi. Biraz çünkü yuvarlak yapmış. No no no dedim Nils falan filan. Sonra ben dedim bir şey. Dedim bu işte dedim asıl galiba gamification design falan. No Altun no it's just a paper design dedi böyle. Hiç atılmıyorum. Hayır dedi sadece kağıtla yapıyorum ya. Post-it design yapıyorum şu an dedi. Hani hakikaten kafalarımızdakini böyle duvara koyunca daha iyi görüyoruz. Daha iyi düşünüyoruz. Bence o post-itlerin öyle bir fonksiyonu var. Öyle bir
Şimdi onları online yapmak durumundayız. O yüzden de Miro ve Mural gibi araçlar aslında o beyaz tahta ihtiyacımızı bayağı giderme noktası. Ama evet, yani aklımızdakileri ya da bulduklarımızı karşısına geçip onun arasındaki bağlantıları kurabileceğimiz o yine bir şey vardır ya bir Sherlock vari bir durum. Yani
Evet.
Dedektifler küçük küçük parçaları işte şey yaparlar. Onların arasındaki bağlantıları böyle ip ve o şeylerle raptiye mi deniyor neydi onlara böyle
Evet, bağlıyorlar.
yapıştırdıkları şeyler aynen bağlıyorlar vesaire. Oradaki bağlantıları
O
kurmaya çalışıyorlar
şeyde
işte.
vardı, Dark'ta bayağı var. Netflix'teki bir dizi Dark'ta bayağı görüyorum böyle birbirine bağlı. Hani orada bir de
Aynen.
yıllık döngü var ya, işte aynı döngüler tekrar ediyor falan diye. Hakikaten insan daha rahat düşünüyor, öyle diye düşünüyorum ki bulduğumuz bulgulardan bir tane projemiz de vardı. Bence hani somut da birkaç örnek vermek isterim böyle, hani o post-itlerden ne gibi insight'lar, içgörüler çıkıyor. Bizim hani beraber çalıştığımız bir sağlıklı yaşam uygulaması vardı ve orada araştırmayı siz yapmıştınız. Burada hani insanların aslında biz tabii ki hani yürütmek, aktif olmak, işte belli saatlerde daha kolay, belli işte belli kurgularda daha kolay. İşte arkadaşla yürümek isteyen, tek yürümek isteyen veya bir ödül için, belki bir rozet için, belki bir seviye için yürümek isteyenler var. Orada yaptığımız araştırmalarda da çok somut bazı işte bu bahsettiğimiz post-itlere bakıp da Sherlock Holmes gibi çıkardığımız katili bulduğumuz bazı konular vardı. Onları biraz açabilir misin Mustafa?
Yani onlardan mesela çok temel olanlardan biri insanların adım saymadıklarıydı. Yani böyle günde 10 bin adım yürüdüm, günde 5 bin adım yürüdüm. Biraz aslında app'lerin bize söylediği temel şeylerden biri. Oysa insanlar ne kadar yürüdüklerini dakika üzerinden sayıyorlar. Bunun şeydeki karşılığı da bu arada yine Türkiye'de özellikle araba sahipleriyle yaptığımız araştırmalarda bir şey var. Kaç yakar? Aslında şeydir. Yani sen 20 dakika tempolu yürüdüğünde çok daha fazla adım ve çok daha fazla kilometre yapmışsındır ya da metre yapmışsındır ama 20 dakika yavaş yürüdüğünde belki de çok az adım atmışsındır ama işte insanlar ona bakmadan daha çok şey diyorlar. Ben 20 dakika günde yarım saat yürüyorum. Ya da yine benzer bir şekilde anne bebek yürüyüş rotaları, anne bebeklerin birlikte ya da ebeveyn bebek diyelim birlikte rahat bir şekilde yürüyebileceği rotalara ihtiyaçları vardı. Yani arada bir bebek altını değiştirebileceği vesaire. O şekilde safe rotalar arıyorlardı açıkçası. Hatta görüştüğümüz bazı anneler yürüyüş parkurlarını şöyle adlandırıyorlar. İşte bir şey olursa şu AVM'ye giderim. O yüzden buraya yakın en azından 5 metre, 5 kilometre, işte 500 metre mesafedeki bir yerde yürüyorum. Aslında kafada doğrudan şey var, bir rota var ve o rotada merkeze çocukla alakalı bir sıkıntı oluşursa hemen gidip altını değiştireyim diyerek bir AVM alınmış durumda. Ki senin de hatırladığın vardı galiba, değil mi? Birkaç bulgu.
Ya benim hatırladığım özellikle beraber yürüyen bir grup ve bunu hani biraz daha sosyal baskıyla hani yapabiliyor. Burada işte biraz daha takım toplam puanı verebilmek mesela biraz daha bizim şeyimizde odaklarımızdandı ve bunu paylaşmak. O dediğin rotaları belki insanlara paylaşmak. Bu da işte paylaşımcı, sosyal, hani insanla yürümek isteyen, insanlarla paylaşarak yürümek isteyen bir grup vardır. Sadece bireysel. Kimse de paylaşmak istemez. Ben her gün işte yarım saat yürüyeyim ya da işte 10 bin adım yürüyeyim gibi. İşte bunların her biri birer persona oluyor aslında. Hiçbiri yanlış değil, tercih. Hani burada doğru olan, yanlış olan, işte o bireysel yürüyeni illa sosyal yürütmeye çalışmamak gerekiyor. Persona biraz daha insanı anladığımız kısım. O meşhur neydi? Henry Ford'un lafını da hatırlatalım. Hız neydi?
Evet.
Kullanıcılara sorsaydık hızlı at
Hızlı birer at
isterlerdi.
isterlerdi.
Evet,
Bu
ben
şey
onu
anlamına
hatırlıyorum.
gelmiyor tabii. Yani Henry Ford'un bu cümlesinde genelde bazen şey çıkarım yapabiliyor girişimciler ya da kurumsalda çalışan kişiler. Yani insanlar ne istediklerini bilmezler. Ta ki sen ona görene kadar. Evet, bir doğruluk tarafı var bu cümlenin. Ama insanlar problemlerinin ne olduğunu söylemekte iyiler. Yani daha hızlı at isteyen adam aslında bir hız problemi olduğunu söylemiş. Sen istersen arabayla çöz, istersen genetik bilimine yatırım yapıp
Işınlan
atı
falan.
hızlandırmaya çalışarak çöz ya da yani ışınlanmayı bulmaya çalışarak çöz. Ama adam sana derdinin ne olduğunu söylüyor yani bu atı hızlandır diyor. Sen orada yaratıcı kişi olarak ya da üretici kişi olarak problemi çözme konusu sende. Ama problemi söylememe konusu kesinlikle şeylerde. Kullanıcılar da insanlar problemi anlatmakla çok iyilerdir. Nerede sıkıntı yaşadıklarını çok iyi anlatırlar. Ama çözümü anlatmakta ya da çözümü bulmakta berbatlardır. Zaten çözümü de bulsalar kendileri girişim kurup şirketler kurabilecekler ama
Kendi problemini kendileri çözecek zaten. Bize gerek kalmayacak
aynen
diyorsun
aynen
yani.
kesinlikle. Ya tabii bazı girişimciler kendi problemlerini çözerek belli bir noktaya geliyor. Yani Uber'in aslında işte Paris'te Uber'in iki kurucusunun taksi bulamaması ya da işte Airbnb'nin kurucularının bir endüstriyel tasarım konferansı için San Diego'da insanların otel bulamamasından yakındıklarını görüp ya acaba bir web sitesi aracılığıyla bu dönemsel artan ihtiyaca karşı insanlar evlerini mi açsalar acaba diyerek bu ihtiyacı yani kendi etrafındaki insanların ihtiyacını çözme gibi durumlar söz konusu ama çoğu zaman gidip insanlara onların problemini anlıyorsun. O problemin sonrasında şey noktaları geliyor. İnsanlar bu problemi çözme konusunda para vermeye değerler mi?
Doğru.
Mesela Erman'ın çok güzel bir şeyi var. Diyor ki Erman Kaya'ydı galiba. Evet. Pardon Erman Turan. Evet Erman Turan. Erman'ın şey örneği var. Yani diyor ki İstanbul'da senin trafikteki geçirdiğin süreyi yarım saat azaltacak bir girişim çözümüm var. Yani probleme bu çözümüm var. Ayda 50 lira verir misin? Yani günde yarım saat kazanmak için ayda 50 lira verebilirsin değil mi? Yani ama işte diyor ki çamaşır makinesinden çıkan çorapların çiftlerini bulma problemini çözen bir girişim var. 50 lira verir misin? Evet hepimizin bu problemi var. Keşke çoraplar böyle dağılmasalar vesaire. Ama ona 50 lira verir misin? Hiç vermem. Yani problemi tanımladıktan sonra bir de bu problemi onu çok hızlı büyütecek kadar insana ulaştıracak bir şey var mı? Pazar var mı? O probleme para ödeyecek insanlar var mı? O da aslında işin ikinci kısmı oluyor.
Ya ben aslında zamanı su gibi aktı. Yani özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel paylaşımlar oldu. İki tane sorum var ama onları sormadan edemem. Belki zaten devamını da yüzle getiririz inşallah. Ama yani Türkiye'deki kullanıcı araştırmaları hani Avrupa'ya, Amerika'ya göre benim gördüğüm özellikle çok büyük firmalar, çok büyük projelerde oraları biraz böyle geçiştiriyor, anket seviyesinde bırakıyor gibi görüyorum. Hani hissettiğim hani ne çok daha hani iyi bir potansiyel orada olduğu. Sonra tabii ki ne oluyor? Yani kullanılmayan demeyelim ama daha az kullanılan ya da hiç kullanılmayacak bazı özelliklerle uygulamalar çıkıyor. Uygulamalar kullanılıyor ama bazı özellikleri yeteri kadar yapılmamış oluyor. Türkiye'deki özellikle kullanıcı araştırmalarının hani dengesi hani yurt dışı ile karşılaştırdığında nasıl gidiyor?
Aslında yani en kötü araştırma bile hiç araştırmamaktan daha iyi temelde. Yani bir anketle bile ulaşsak hiç bilmeden gitmekten en azından daha doğru, birazcık daha doğru bir yola gidebiliyoruz. Tabii ki şeyde çok ciddi bir fark var. Yani araştırma yatırımı, şirketlerin kullanıcı deneyimi olgunluğu, tasarım olgunluğu giderek artmakla beraber yani her yıl çok daha şirketlerin bu konudaki olgunluğu artmakla beraber hala global şirketlerin bu konuda ciddi gerisindeyiz. Yani uluslararası araştırma ekibinde mesela bizdeki eski tasarımcı arkadaşımız Sıla ki araştırma konusunda Türkiye'deki gerçekten en iyi bence 3 kişiden biridir. Şu
Evet.
an Facebook'un uluslararası araştırma ekibinde çalışıyor ve Facebook'un böyle bir ekibi var. Şimdi tabii ki Facebook ölçeğinde bir şirketimiz yok ama Türkiye'nin unicornlarının da bir mesela kullanıcı araştırması ekibi var mı konusunda çok emin değilim.
Evet.
Dediğim diğer konu aslında orada da birkaç problemimiz var. Problemlerden biri şu, aslında araştırma çoğu noktada şunun için yapılıyor, dediğim çıksın diye yapılıyor. Yani fikir sahibinin ürün şirketinin kafasında bir şey var ve ürün ekibi sürekli araştırmanın verisini manipüle etmeye çalışıyor. Onlar da dahil oluyorlar mesela araştırmaya. Şey diyorlar, bakın buradan bu çıkmıştı değil mi? Yani burayı oyunlaştırmaya ile çözsek süper olur. Yani oyunlaştırma örneklerden sadece bir tanesi. Yani elde bir çekiç var ve her şey çivi gibi gözükmeye başlıyor ve doğrulama yapılmaya çalışıyor. Yani araştırmadan bu çıksın. Çıksın
Evet,
lütfen
genelde
çıksın.
acı reçete çıkarmıyorlar. Yani çok denk geldik.
Evet.
Ben bugün burada hatta arkadaşımla beraberdim. O mesela Ezgi diye bir arkadaşım şey dedi. Yani bazen öyle bir hani persona çıktıları oluyor ki hani projenin aslında yanlış yapıldığı hani ortaya çıkıyor. O yüzden hemen işte biraz daha manipüle ediliyor, biraz toparlanıyor, biraz daha hani yönetime sıcak sunuluyor ki sonuçta parayı veren yeni yönetim. Çünkü personel evet. yaptıran yönetim yani. Kendi kendine bir acı reçete çıkartmak çok işlerine gelmiyor. Dediğin gibi haklı çıkarmak için de hani yöntem olarak yapılıyor. Ama olgunlaşma çok büyük bir fırsat bu anlamda. Kullanıcı araştırmaları evet, bence kesinlikle. Daha da çok büyük bir fırsatı barındırıyor. Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız eminim çok var. Lütfen bu konuya baksınlar. Hatta Sıla'nın ben YouTube'daki videolarını, Yüzü Sports Akademi videolarını ve Udemy'deki videolarını çok öneriyorum. Facebook'a gitmeden yüzü iyi ki çekmiş. Ben de çok şey öğrendim. Sıla'nın. Sıla Karagöz müydü soyadı?
Karagöz.
Evet, yani Yüzü Sports ve Sıla yazarlarsa YouTube'da bir sürü videosunu görebilecekler. Son sorumuz abi, sen hani oyunlaştırmayla ilgili de fikirlerini almak ve özellikle IoT ile de çok fazla, yani Internet of Things ile de, çünkü yakın konular yapay zeka ile birlikte bizim hani oyunlaştırma tarafında ne gibi fırsatlar görüyorsun? Oyunlaştırmayla ilgili gelecekte ne gibi durumlar olacak?
Yani oyunlaştırma bir motivasyonu gerçekten normalde insanların yapma noktasında önünde ciddi bariyerleri olan ve o konuda motivasyon sağlamak için bir arayış içerisinde olduğumuz birçok konuda aslında elimizde güzel bir araç. Gerçekten güzel bir araç, ama şöyle bir şey oluştu oyunlaştırmayla alakalı. Sanki bir rule set var. İşte leaderboard olacak, badge'ler olacak. Bunlar konunca bir oyunlaştırma sürecinin içerisine girecekmişiz gibi bir hissiyat oluştu. Oysa hani az önce hani FIFA'nın Ultimate Team'inden bahsettik. Şimdi o FIFA'nın bir oyunlaştırma modu ve oyunlaştırma modunun çok temel birkaç nokta var. Hani onu biraz bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan biri Türkiye'de göz ardı edilen içerik konusu. Yani o sezonsallığa oyunlaştırmanın bir reaksiyonun olup olmadığı. Yani Dünya Hamburger Günü'nde siz yemek sepetinden hamburger söylerseniz o güne özel bir badge alıyor musunuz? Şampiyonlar Ligi finalinde akşam pizza söylerseniz o güne özel badge alıyor musunuz? Yani ben badge setlerimi hazırlayayım önden ya da işte içeriği baştan hazırlayayım. Sonra devam edeyim olmuyor. Ultimate Team'de hafta sonu maçlarla alakalı mutlaka bir içerik var. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla alakalı mutlaka bir içerik var. Biri işte hafta sonu 3 gol attıysa onunla alakalı mutlaka bir içerik var. Yani gündemi sürekli takip eden ve tutan bir oyunlaştırma yapısı var. İkincisi bir random içerik yapısı aslında. Bir işi randomize etme. Yani şaşırtma. Tekrar tekrar onu denemeye iten bir şey. Mesela FIFA'nın Ultimate Team'de paketler var. Sürekli içinden hangi oyuncu çıkacağını bilmediğin paket türleriyle beraber o acaba bu sefer ne gelecek şeyi oyunlaştırmada ciddi etki yapıyor. Bir de son olarak sana bir pet sunuyor aslında, bir yol sunuyor. İşte diyor ki şunu oynarsan bunun 8 tane farklı division'ı var. Sen 4. division'dasın. 3'e geçersen bu olacak. Hani seni yine sürekli oyunun içerisinde daha fazla oynaman için şu an neredesin, buradan nereye gideceksin, bu konuda aksiyonlar da sunabiliyor. İşte bu random etkisi sezonu ve şeyi gündemi yakalamak, bir de oyuncuya bir yolculuk sunmak, bir yol sunmak noktalarında şu ana kadarki oyunlaştırma konseptleri bence oyunlaştırmanın leaderboard koyalım, badge koyalım, şunu yapalım, bunu koyalım gibi bir mekaniği varmış gibi düşünmesinden dolayı eksik kalmış durumda. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
Tabii tabii. Ya ben hatta şey söyleyebilirim. Daha Türkiye'de öyle kitaplar yazılmadı ama işte bu Yukai diye bir beyefendi var. Yukai Choi diye. Onun kitabının ismi Actionable Gamification Beyond Points Based on Leaderboard. Hani uygulanabilir, çalışan oyunlaştırma, puan rozet lider tablosunun daha ötesi diye. Ya bu puan rozet işleri güzel ama bence işte bak, bilinmezlik gibi zar atmaktan farkı yok bence şeyin. O işte hediye paketini açmaktan farkı yok. Hani şey yaparlar ve topları kapatırlar, bul kareyi al kareyi derler. Hani o oyunların evet. bütün evet. motivasyonu aynı nöronları tetikliyor. O nöronlar puan rozette çok yok. Ama o işte bilinmezlikle beraber biraz da hikaye, biraz da şaşırtma ve güncellik. Hani güncellik çok önemli bence de yani. Hani o anlamda çok doğru mekanikler ve tekrardan bizi küçüklüğümüze de götürüyor, işte bahsettiğimiz o sakızdan çıkan şeylerle yaşadığımız duygular. Şimdi işte dijitalde
Aynen öyle.
artık böyle devam ediyor. Bizim de tabii ki vaadimiz, hani iş yerlerinde de bunların karşılığı yok mu? Yani işte industri olarak biz de diyoruz ki belki biraz daha satış prim portalinizde biraz daha böyle bilinmezlik duyguları, belki kazanmalar, takım oyunları, tamamlama, toplama, bu duygularla da bir şeyler yapılabilir mi'nin peşindeyiz. Bu akşam çok güzel bir sohbet oldu sevgili Mustafa. Çok uzun zamandır da görüşmüyorduk ama bir kahve içmiş gibi
Aynen.
olduk. Hakikaten.
Evet, kesinlikle. Ya bu arada endüstri kuruluş hikayesindeki satış ekiplerinin motivasyonu arttırma hikayesini de bence Murat'tan ayrıca bir dinlemekte fayda var. Yani
Bu pası
hani
aldım,
orada
kendisine direkt ileteceğim. Zaten kendisiyle de bir tane
kesinlikle,
podcast
kesinlikle
yapacağız.
yani bence de yapın bir 20 dakika anlatsın. Ben onun anlatımında şey yapmıştım ya, evet, oyunlaştırma böyle bir şey. Evet, kesinlikle hani yani orada da içerik üretilmiş, işte Game of Thrones aileleri vesaire falan var.
Aynen.
Rekabet
Bayraklar
var
falan
falan.
vardı. Bayrak indirimi
Bayraklar
falan olayları
falan.
var.
Aynen yani onlar gerçekten beni leaderboard koyduk, badge koyduk'un çok ötesinde. O kitabın ismi gibi çok aksiyon odaklı yapılar kurulmuş. O yüzden yani orada Inuster olmadan önceki hali ve Inuster olduğu haliyle birlikteki hikayeleri de çok değerli bence. Ben de çok şey öğrendim sizlerden.
Çok teşekkür ederim Mustafa.
Ben
Bu
teşekkür ederim.
herkese çok selam söylüyorum Yüzü Sports'ta da. Bu akşamki zaman için çok teşekkür ederiz. İnşallah sağlıklı günlerde güzel güzel buluşmak dileğiyle.
Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere.